Ayrımon sayfa 103. Son eser James Clavell. 8. bölüm. Yoshima 5 dakika kadar birinin konuşmasını bekledi, bir sigara yaktı. Kibritin sesi herkese gök gürültüsü gibi gelmişti. Dave Devil'ın ilk tepkisi Ulu Tanrım bizi koru diye düşünmek olmuştu. Hangi namussuz ele vermişti? Peter Marlowe, Cox, Spence, albaylar. İkinci tepkisi müthiş bir korkuydu. Bir rahatlıkla karışık dehşet duygusu. Rahatlamıştı çünkü korktuğu düşlerine giren gün gelip çatmıştı işte. Peter Marlowe'un tepkisi ise inanılmaz bir şaşkınlığın yarattığı sersemlikti. Kim haber verdi? Cox, albaylar. Hey tanrım, Larkin'le Mac bile benim bildiğim kadar bilmiyorlardı. Ulu İsa, Outram Road. Cox dehşet içindeydi, ranzaya dayanıp çevresine bakındı. Dayanmasa düşebilirdi. Yarbay Sellers kulübenin sorumlu yöneticisiydi. İçeri girdiğinde korkudan donuna etmek üzereydi. Peşinde de yardımcısı Yüzbaşı Forrest vardı. Yüzü kızarmış, ter içinde selam verdi. İyi günler Yüzbaşı Yoshima.
İyi bir gün değil bu. Burada bir radyo var. Bir radyo bulundurmak Japon İmparatorluk ordusunun emirlerine aykırıdır.
Yoshima kısa boylu, çok zayıf bir adamdı. Kalın kemerinde bir samuray kılıcı asılıydı. Dizlerine kadar çıkan çizmeleri ayna gibi parlıyordu. Sellers daha da kızardı. Hiç haberim yok bundan. Hiç diye mırıldandı. Sonra işaret parmağını Dave'ına uzattı. Sen ne biliyorsun bu konuda sen?
Hiçbir şey efendim.
Sellers kulübenin içinde dört dönerken bağırdı. Nerede telsiz?
Sessizlik.
Telsiz nerede diyorum.
İsteri krizi geçirir gibiydi.
Telsiz nerede be? Size emrediyorum. Derhal çıkarın bana verin telsizi. İmparatorluk ordusunun emirlerini dinlemek ve uygulamak zorunda olduğunuzu bal gibi biliyorsunuz.
Sessizlik. Çeneleri titreyerek hepinizi savaş mahkemesine vereceğim diye haykırdı.
Hak ettiğiniz ceza bu sizin. Hey sen, adın ne senin?
Uçuş değmeni Marlowe efendim.
Telsiz nerede?
Bilmiyorum efendim.
Sonra Sellers'ın gözü Gray'e ilişince haykırdı.
Gray, inzibat görevlisi olacaksın. Burada bir telsiz varsa sorumlu sensin, başkası değil. Gerekli kişilere haber vermiş olman gerekirdi şimdiye dek. Seni de savaş mahkemesine vereceğim. Siciline işleteceğim.
Telsiz hakkında bir şey bilmiyorum ben efendim.
O zaman niçin bilmiyorsun?
Sellers suratı istakoz gibi kıpkırmızı, sesinin var gücüyle Gray'e haykırıyordu. Sonra kulübenin çıkışına doğru fırladı ve 5 Amerikan subayıyla çarpıştı.
Bro, sen ne biliyorsun bu konuda?
Hiçbir şey. Üstelik de yüzbaşı Broh, albay.
İnanmıyorum sana. Siz Amerikalılar yalnızca dert yaratmak için doğmuşsunuz. Çarpık kafalı, disiplinsiz heriflersiniz.
Senin bu zırvalarını dinleyecek değilim.
Böyle konuşamazsın benimle. Hazır ol. Efendim de bana.
Ben Amerikalı subayım. Kimseden de hakaret işitmek niyetinde değilim. Bildiğim kadarıyla Amerikan kulübelerinde radyo filan yok. Var olduğunu sanan arar. Bildiğim kadarıyla burada da radyo yok. Olsaydı bile sana nasıl söylerdim albay?
Sellers dönüp kulübenin ortasına dikildi.
O zaman aranacak burası. Herkes yatağının yanına gitsin. Dikkat! Radyo kimdeyse Tanrı yardımcısı olsun. Bizzat cezalandırılmasını sağlayacağım. Anasını ağlattıracağım.
Kapa çeneni Sellers.
Albay Smedley Taylor kulübeye girince herkes kas katı kesilmişti.
Bir telsiz var burada. Ben de bir şey yapmaya çalışıyordum.
Kapa çeneni.
Smedley Taylor'ın tecrübeli aşınmış çehresi Sellers'ı memnun bakışlarla seyreden Yoshima'ya doğru giderken kas katıydı. Yoshima'nın keyifli hali hemen değişti. Smedley Taylor nedir mesele yüzbaşı diye sordu.
Bu kulübede bir radyo var, sonra sinsice ekledi. Cenevre Antlaşması'na göre savaş tutsakları...
Smedley Taylor sertçe kesti sözünü. Çok iyi bilirim ben böyle anlaşmaları. Burada bir telsiz olduğuna inanıyorsanız lütfen arama yapın. Ya da nerede olduğunu biliyorsanız alın gidin. Bitirin işinizi bir an önce, yapacak çok şey var.
Göreviniz kanunları uygulamaktır.
Görevim sivil kanunları uygulamaktır. Kanunların uygulanmasını istiyorsanız önce siz onlara uymayı öğrenin. Bize hakkımız olan yemeği, ilaçları verin.
Bir gün çok ileri gideceksiniz albay.
Bir gün ben de herkes gibi öleceğim. Belki de bilgisiz yöneticilerin koyduğu saçma kuralları uygulamak sıkıntısı yüzünden kalbim duracak. Öyle öleceğim.
Bu sözlerinizi General Shima'ya rapor edeceğim.
Lütfen yapın bunu. Sonra da sorun ona. Kamptaki herkesin günde 20 sinek avlaması emrini kim vermiş? Kim bu sineklerin her gün toplanıp sayılmasını ve benim tarafımdan sizin ofisinize teslim edilmesini istemiş?
Subaylarınız sineklerin dizanteri yaydığından yakınıyorlar durmadan. Dizanteri gittikçe artıyor.
Smedley Taylor hırçın bir sesle dizanteriyi ya da ölüm oranını bana hatırlatmanıza gerek yok dedi. Bize biraz ilaç, biraz dezenfektan verseniz, biraz daha sağlıklı koşullar içinde yaşamamızı sağlasanız, tüm Singapur adasından sineği kaldırabiliriz.
Tutsakların hakları...
Dizanteri oranı sizde çok fazla, sıtma oranı çok yüksek. Siz buraya gelmeden önce Singapur sıtmadan kurtulmuş sağlıklı bir yerdi.
Belki ama sizin binlercenizi tutsak ettik biz. Hiçbir şerefli adam tutsak edilmesine izin vermez. Hepiniz hayvansınız. Öyle davranmak gerekir size.
Sanıyorum Pasifik'te bir yığın Japon tutsak olmuş.
Nereden aldınız bu bilgiyi?
Söylenti yüzbaşı Yoshima, biliyorsunuz nasıl yayılır bunlar. Belki de doğru değildir. Belki de denizlerde hiç Japon filosu kalmadı. Japonya'nın Amerikalılar tarafından hallaç pamuğu gibi atıldığı, Amerikalıların Guadalcanal'ı ele geçirdikleri, Guam, Rabul ve Okinawa'nın da Amerikalılarda olduğu, şimdi de Japonya'nın merkezine saldırmaya hazırlandıkları yalandır.
Yoshima'nın eli belindeki samuray kılıcına gitti. Hırsla öne bir adım attı.
Yalan! Hepsi yalan! Japon İmparatorluk ordusu savaşı kazanıyor. Yakında Avustralya ile Amerika'yı da topraklarımıza katacağız. Yeni Gine'yi ele geçirdik. Japon donanması Sydney'in burnu dibinde.
Smedley Taylor sırtını Yoshima'ya dönerken elbette, elbette diye söylendi. Sonra kulübedekileri sakin ama dehşet dolu sessizlikte rahatça duyabilecekleri bir sesle
"Herkes dışarı çıksın lütfen" dedi. "Çabuk."
Bu emre herkes ses çıkarmadan uydu. Kulübe boşaldığında yine Yoshima'ya döndü.
"Lütfen aramanızı yapın şimdi." "Ya radyoyu bulursam?"
"Bu Tanrı'ya kalmış bir şey."
Birden 44 yılın ağırlığını duydu Smedley Taylor. Omuzlarına yüklenen sorumluluğun altına girmekten yakınmıyordu. Gerekli yönde, gerektiği zaman hizmet etmekten, ona gerek duyulduğunda hazır olmaktan hoşnuttu. İşte o sırada da gerekliydi. Ama şimdi suçlunun bulunması da gerekliydi kurallara göre. Bu kişi kurallara aykırı davrandığı için ölümü hak etmişti. Ve Smedley Taylor bu cezayı uygulamakla da sorumluydu. Telsiz bulunursa Davon ölecekti. Tanrım diye yalvardı, yardım et bize. Telsiz dışarıyla tek bağlantımız. Bulunursa Davon ölecek. Eğer cennette gerçekten varsan bizi duy, bize yardım et, radyo bulunmasın. Ama Smedley Taylor, Yoshima'nın bir konuda haklı olduğunu da kabul ediyordu. Kaçarken ya da savaş alanında ölecek kadar yürekli bir asker olabilirdi, olamamıştı. Yaşayıp anılarının bir kanser gibi beynini kemirmesine izin veriyordu. Sayısız ölümler, kan, duman, ateş, pislik, feryatlar. Ama ölseydim ne olacaktı diye düşündü. Benim sevgili Maisie'm, John, sevgili küçük oğlum, Percy... Hava kuvvetleri üniforması içinde pırıl pırıl parlayan oğlum, gencecik yaşta evlendirdiğim Trudy, genç yaşta hamile kaldığına üzülürken hemen ardından da dul kalan talihsiz kızı, onlara ne olacaktı? Bir daha göremeyecekti onları, dokunamayacaktı, evinin sıcaklığını bir daha duyamayacaktı. Bu Tanrı'ya kalmış bir şey dedi yeniden, sözcükler kendi gibi eskiydi. Yoshima dört nöbetçiye emirler yağdırıyordu. Ranzaları duvarlardan uzaklaştırıp aramaya başlamışlardı. Sonra David'in ranzasını da çektiler. Yoshima ranzasının durduğu köşeye gidip duvara küçük küçük darbeler vurmaya ve dinlemeye başladı. Dikkatle arıyor gibiydi ama Smedley Taylor onun radyonun gizlendiği yeri bildiğini anlamış, içi bulanmıştı. Aylar önce ona geldiklerinde söylediklerini hatırladı. Her şey kafanızda olmalı demişti. Yazılı ya da işaretli hiçbir şey bulundurmayın. Yakalanırsanız da yakalanmış olursunuz. Her şey biter o zaman. Size yardım edebileceğimi sanmıyorum. Hiçbir şey yapamam, hiçbir şey. Davin ile Cox'u bir köşeye çekip telsiz bulunursa ötekileri karıştırmamaya çalışın demişti. Hiç olmasa bir süre direnin. Sonunda telsize benim izin verdiğimi söyleyebilirsiniz. Hatta emir verdiğimi de söyleyin. Ama ötekileri karıştırmayın. Sonra ikisini göndermiş, arkalarından kendine göre dua edip şanslarının yardım etmesini dilemişti. Ama şansları dönmüştü işte. Bu kedi fare oyununun bir an önce bitmesini, Yoshima'nın telsizi bulmasını diledi. Dışarıdakilerin içinde esen korku fırtınasını duyabiliyordu. Ama beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Sonunda Yoshima da oyundan sıkılmıştı. Kulübedeki atmosfer rahatsız ediyordu Japon'u. Ranzo'ya gidip milim milim aramaya başladı. Gizli olan köşeye gelmişti ama parmakları yarığı sezemiyordu. Homurdanarak daha yakından inceledi ama ince hassas parmakları yine de bir şey yakalayamadı. İlk tepkisi yanlış bilgi verildiği olmuştu ama olanaksızdı bu. Haberi getirene henüz ödülü verilmemişti. Koreli nöbetçiye kendi dilinde bir şeyler söyledi, tüfeğini aldı, dipçiyle tahtalara hızlı hızlı vurmaya başladı, boşluk sesini dinledi. Tamam, bulmuştu, bir kez daha vurdu, yine boşluk sesi. Ama radyonun gizli olduğu yarığı bulamıyordu. Kızgınlıkla dipçiyi tahtaya indirdi. Telsiz meydana çıkmıştı. İşte bu kadar. Yoshima radyoyu bulduğu için çok gururluydu. General memnun olacaktı. Belki de o kadar memnun olurdu ki onu bir savaş birliğine verirdi. Bu beyaz köpeklerle uğraşmaktan, casuslarına para ödemekten sıkılmış, şerefi incinmişti artık. Smedley Taylor birkaç adım atıp radyonun yakınına gitti. Bunu yapanın sabrına, el becerisine şaşmamak elde değildi. Davin olmalı diye düşündü. Bu görevin sınırlarını aşan bir beceri. Davin'i kutlamalıyım ama ne diye kutlayacağım? Bitti her şey. Yoshima, kim var bu ranzala dedi. Smedley Taylor omuzlarını silkip kim olduğunu öğrenmek üzere dışarı çıktı. Yoshima Davin'in tek bacaklı oluşuna çok ama çok üzülmüştü. Gerçekten üzgündü. Bir paket kuva uzatıp sigara ister misiniz dedi. Davin teşekkür ederim deyip bir sigara aldı, yakılmasına da izin verdi. Ama bir nefes bile çekmedi. Yoshima büyük bir incelikle adınız nedir diye sordu. Yüzbaşı Davin, piyade. Bacağınızı nasıl kaybettiniz yüzbaşı Davin? Bir mayın uçurdu. Johor'da, yolun biraz kuzeyinde. Radyoyu siz mi yaptınız? Evet. Smedley Taylor içindeki korkunun son kırıntılarını dağıtıp yüzbaşı Davin'a radyoyu yapmasını ben emrettim dedi. Sorumluluk benimdir. O yalnızca emrime uydu. Yoshima Davin'a baktı. Doğru mu? Hayır. Başka kim biliyor radyoyu? Kimse. Fikir benimdi. Yalnız başıma yaptım. Lütfen oturun yüzbaşı Davin. Yoshima bir köşeye oturmuş hıçkıran Cox'u gösterdi. Nedir bunun adı? Davin Teğmen Cox dedi. Şuna bakın, iğrenç. Davin ona bir sigara uzattı. Ben de onun kadar korkuyorum dedi. Siz kendinizi kontrol edebiliyorsunuz, yüreklisiniz. Belki ondan da fazla korkuyorum. Davin sürüklenerek Cox'un yanına gitti. Yok bir şey Cox, evlat, boş ver dedi. Kolunu Cox'un omzuna atmıştı, sonra Yoshima'ya baktı. Cox daha 20 yaşına basmamıştı. Dunkirk'te kahramanlık madalyası aldı. Şimdi ise bambaşka bir adam oldu. Sizin köpekleriniz onu 3 yılda bu hale getirdiler. Yoshima Davin'a vurmamak için kendini zor tuttu. Bir düşman bile olsa yürekli bir erkekle karşı karşıya olmanın kuralları vardı. Smedley Taylor'a dönüp Davin'in ranzası yakınında yatan 6 kişiyi tutuklayacağını, kulübede kalan öteki kişilerin de yeni bir emre kadar nöbetçi denetiminde kalacaklarını bildirdi. 6 kişi Yoshima'nın önüne getirilmişlerdi. Aralarında yalnız Spence radyoyu biliyordu ama o da ötekiler gibi inkar etti. Yoshima, ranzayı da alıp beni izleyin diye emir verdi. Davin koltuk değneklerini arayınca Yoshima atıldı, değnekleri bulup verdi. Sonra ayağa kalkmasına yardım etti. Davin teşekkür ederim dedi.
Bir sigara daha ister miydiniz?
Hayır, teşekkür ederim.
Yoshima durakladı. Paketi kabul ederseniz şeref duyacağım.
Dave'in omuzlarını silkip aldı, sonra köşesine gidip protez bacağını almak için eğildi.
Yoshima nöbetçilere seslendi, Dave'ine yardım etmelerini emretti. Bir Koreli nöbetçi oturmasına ve bacağı takmasına yardım etti. Bacağı takarken parmakları yine becerikli kıvraktı. Yoshima radyoyu yapan parmaklara saygıyla bakıyordu.
Dave'in koltuk değnekleri elinde bir süre durdu, sonra değnekleri fırlatıp attı. Ranzasına yaklaşıp radyoya baktı.
Bununla gurur duyuyorum dedi. Smedley Taylor'ı selamladı, sonra da kulübeden çıktı.
Bu küçük tören bir anda Changi'nin sessizliğine sinivermişti. Yoshima Dave'in yürüyüş ritmine uyarak hemen arkasından gidiyor, yanında da Smedley Taylor yürüyordu. Hemen ardından gözyaşları oluk gibi akan Cox geliyordu. İki nöbetçi de 16. kulübedekilerle kalmışlardı.
11 saat beklediler. Smedley Taylor döndü, öteki 6 kişi de döndüler. Dave'in ile Cox dönmediler. Muhafızların kaldığı evde kalmışlardı. Ertesi günde Outram Road'a gönderileceklerdi, harcanmışlardı.
Peter Marlowe'un başı güneş yüzünden çatlarcasına ağrıyordu. Kulübesine kendini zor atmış, bir duş yaptıktan sonra Larkin ile Mac ona masaj yapıp karnını doyurmuşlardı. Sonra Larkin çıkıp asfalt yolun kenarına oturdu.
Gece ufku karartmaya başlamıştı. Changi'de yalnızlık duygusu her zamankinden çok daha baskındı sanki. İnsanlar çok daha kaybolmuş görünüyorlardı o gün.
Mac esnedi. Artık gitsem iyi olacak ahbap. Erkenden yatayım.
Tamam Mac.
Mac cibinli şiltesinin altına iyice sıkıştırdı. Sonra alnına teri önleyecek bir bez sardı. Ardından Peter Marlowe'un su şişesini çıkardı kabından. Şişenin altındaki sahte tabanı çevirerek söktü. Kendi şişesiyle Larkin'inkinin de alt ve üstünü yine çevirerek çıkardı. Sonra bunları dikkatle birbirine taktı.
Şişeler birbirine takılınca kondansatör, teller ve tüpler birbirine bağlanmış oluyordu. En üstteki şişenin ağzından dikkatle 6 fiş çıkardı. Yine dikkatle orta şişedeki prizlerine soktu. Sonra orta şişeden 4 fiş çıkarıp alttaki prizlere soktu. Elleri dizleri titriyordu. Yarı karanlıkta bir dirseğinin üzerine abanıp gövdesiyle şişeleri saklayarak bu işi yapmak çok zordu.
Gece gökyüzünü iyice karartmaya başlamıştı. Sivrisinekler de filolar halinde saldırıya geçiyorlardı.
Tüm şişeler birbirine gerektiği gibi bağlanınca Mac sırtındaki ağrıyı gidermek için biraz gerindi, terleyen ellerini kuruladı, sonra en üst şişede saklı olan kulaklığı yerinden çıkardı. Sıkıca birbirlerine geçip geçmediklerini kontrol için bağlantı yerlerini yokladı. Tüm tellerin yerinde olup olmadığına baktıktan sonra yine terini kuruladı.
2 yıl önce gizlice yaptığı radyonun bitirildiği günkü kadar sağlam durumda olduğuna emindi artık.
Java'da Larkin ile Peter Marlowe'un nöbetçi durdukları sıkıntılı gecelerde yapmıştı radyoyu. Tam 6 ay sürmüştü.
Şişelerin yalnızca alt kısımları işe yarıyordu. Zira üstlerine su doldurmak zorundaydılar. Bu yüzden radyoyu 3 küçük parça halinde yapmak zorunda olduğu gibi bu 3 bölümü de birbirine bağlanacak biçimde düzenlemesi ve şişelerin içine yerleştirmesi de gerekiyordu.
Üçü de şişeleri 18 aydan beri yanlarından ayırmamaya çalışıyor, saklıyorlardı. Böylesi zordu bir gün için.
Mac dizlerinin üzerinde doğrulup fişleri tavandan getirilmiş prize soktu, sonra hafifçe öksürdü.
Peter Marlowe ayağa kalktı, çevrede kimsenin bulunmadığına emin olunca süratle kulübenin dış ampulünü gevşetti, elektrik düğmesini çevirdi. Sonra yine kapıya gidip nöbete geçti. Larkin'in öteki tarafta nöbetli olduğunu görünce her şey yolunda işareti verdi.
Mac bunu duyunca sesi ayarladı, kulaklığı aldı, dinlemeye başladı.
Saniyeler dakikalara dönüşürken üçü de nefeslerini kesmiş bekliyorlardı. Sonra Mac'in homurdandığını duyan Peter Marlowe telaş yerinden fırladı.
''Ne var Mac?'' diye fısıldadı.
Mac başını cibinlikten dışarı çıkardı. Yüzü allak bullak olmuştu.
''Çalışmıyor.'' diye inledi. ''Allah'ın cezası hale çalışmıyor.''
10. ayrılın sonu. Sayfa 113.